Ayrım 12, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 137. Wesley Sorensen kararını vermişti. Bugüne kadar ülkesine yaptığı hizmetlerin karşılığı, bir insanın haysiyetini iki paralık eden son derece hatalı bilgiler ulaştıran bir istihbarat görevlisi tarafından saf dışı bırakılmak mı olmalıydı? Kısacası ve Sorensen öfkeliydi ve bu öfkesini gizlemek için hiçbir neden görmüyordu. Konsolosluk operasyonlarının müdürlüğünü kendi rızasıyla istememiş, istihbarat birimlerinden biri Dışişleri Bakanlığı'nın soğuk savaş sonrası amaçlarına ters düşen bir şey yapmasın diye istihbarat servislerini koordine etme gereği gören akıllı bir başkan tarafından atanmıştı. Bu çağrıya tatlı bir emeklilik yaşarken uymuştu. Ailesi varlıklıydı ve maaşa ihtiyacı da yoktu. Bütün bir teşkilatın saygı ve güvenini de kazanmıştı. Katılmak üzere olduğu toplantıda bu duygularını dile getirecekti. Oldukça büyük bir büroya alındı. Dışişleri Bakanı Adam Bollinger masasında oturuyordu. Bakanın önündeki iki koltuktan birinde oturan 60 yaşlarındaki siyahi, iri yapılı bir adam selamlaşmak için döndü. İsmi Knox Talbot'tu, CIA'in başkanıydı. Vietnam harekatında yer almış eski bir istihbarat subayı ve insanların birbirlerini sırtlarından hançerlediği, finans ve borsacılıktan büyük servet yapmış müthiş bir zekaydı. Sorensen Talbot'u severdi. Onun kendi kendisiyle dalga geçerek yaptığı esprilerle masum masum bakan iri gözleriyle o zeka pırıltılarını nasıl gizlediğine hep hayret ederdi. Öte yandan bakan Bollinger ile arası pek yoktu. Sorensen Dışişleri Bakanı'nın siyasi zekasını, hatta uluslararası alandaki zekice davranışlarını takdir ediyordu. Ama yine de bu adamda kendisini rahatsız eden bir çiğlik hissediyordu. Sanki söylediği ve yaptığı her şey hesap edilmiş olup, coşkulu, tutkulu bir eylemden yoksun kalmış gibiydi. Ağzını yayarak gevrek gevrek gülüyordu ama gülüşünde samimiyetten eser yoktu.
''Günaydın Wesley'' Bollinger. Gülüşü mekanik üstün körüydü. Çünkü bu sıkıntılı sonuçlar doğurabilecek bir toplantıydı. Dalga geçecek zaman yoktu. Ve astlarının da bunu bilmesini istiyordu.
''Naber aslanım? Casusların kralı!'' diye seslendi Knox Talbot gülümseyerek.
''Gündemimizdeki hiçbir şey uzaktan bile olsa eğlenceli değil, Knox'' dedi bakan. Başını masasının üzerindeki kağıtlardan kaldırıp Talbot'a bakarak.
''Gergin bir havanın da yarar sağlayacağını sanmıyorum Adam'' diye karşılık verdi CIA başkanı. ''Sorunlarımız devasa boyutlarda olabilir ama bir kısmını gülerek geçiştirebiliriz pekala.''
''Konuyu ciddiye almıyorsun gibi geliyor bana.''
''Nasıl geliyorsa gelsin bakanım ama şunun da hakkını vermek gerekir ki Sting operasyonundan elde ettiklerimizin büyük kısmı şimdi dobra dobra konuşacak olursak gerçekten de ciddiye alınacak gibi değil.''
''Bize katılsana Wesley'' dedi Bollinger. Sorensen Talbot'un sağındaki sandalyeye doğru geçip oturdu. ''İnkar etmeyeceğim.'' diye devam etti Dışişleri Bakanı. ''Ajan Latham'ın listesi dehşet verici ama kaynağı gözden geçirmeliyiz.''
''Sana sorayım Knox, CIA'da Latham'dan daha deneyimli bir sızma ajanı var mı?''
''Bildiklerimin arasında yok.'' diye yanıtladı CIA başkanı. ''Ama bu kendisine yanlış bilgi verilmesini engellemez.''
''Bundan da onun gerçek kimliğinin ne olara sızdırıldığı sonucu çıkıyor.''
''Bu konuda bir bilgim yok.'' dedi Talbot.
''Öyle olmuş.'' dedi Sorensen düz bir ifadeyle.
''Ne?''
''Ne?''
''Harry'nin kardeşiyle konuştum.'' dedi Sorensen. ''Kendisi adamlarımdan biri. O da bunu Paris'te bir kadından öğrenmiş. Latham'ın Doğu Berlin'de birlikte çalıştığı ajanın dul eşinden. Neolar Sting'le ilgili her şeyi biliyorlarmış.'' ''Adını, amaçlarını, hatta görevinin tahmini süresini.''
''Ama bu imkansız, bu olamaz.'' diye bağırdı Knox Talbot, hatırı sayılır irilikte cüssesi koltuğundan fırlarken koca kafası Sorensen'a dönüktü. Siyah gözleri alev alevdi. ''Bu o kadar gizli bir bilgi ki yeryüzüne çıkmasına imkan yok.''
''AA0 bilgisayarlarına bir sor.
Asla girilemezler.''
''Pek de öyle değil Knox. Gizli tavuk kümesinizde çalışanlardan biri tilkiymiş.''
''Sana inanmıyorum.
Sana adlı adınca her şeyi sıraladım. Bunun ötesi verisi var mı?''
''Nasıl? Nasıl olabilir ki bu?''
''Kaç kişi AA0'ları işletiyor?''
Kadın erkek toplam 5 kişi, 3'ü de yedek, her biri doğdukları güne kadar araştırılmıştır. Hepsi de tamamen temiz, her ne kadar ben de bu ifadeden pek hoşlanmasam da tertemiz çıktılar. Tanrı aşkına, bu adamlar yüksek teknolojide en deneyimli kişilerden.
Ama bunlardan birisi lekeli Nox, birisi senin sızılamaz hatlarından dışarıya kayıvermiş.
Hepsini tam bir soruşturmaya alacağım.
Bundan daha fazlasını yapacaksınız Sayın Talbot, dedi Adam Bollinger. Harry Latham'ın listesindeki herkesi inceden inceye araştıracaksınız.
Tanrım, elimizde dünya çapında bir komplonun gizli belgeleri olabilir.
Lütfen Sayın Bakanım, o kadar uzun boylu değil, henüz değil. Ama sana sormam gereken bir şey var Nox. Bana gönderdiğin listeden Claude Moreau'nun ismini kim çıkardı?
Talbot önce büyük bir şaşkınlıkla geri çekildi, sonra hemen toparlandı.
Özür dilerim Wesley, hafifçe, güvenilir bir kaynaktan geldi bu fikir. İkinizle beraber İstanbul'da çalışan kıdemli bir bölge ajanından, ikinizin çok yakın olduğunuzu, Marmara'daki bir görev sırasında Çanakkale'de Moro'nun senin hayatını kurtardığını söyledi. O kişi senin nesnel davranıp davranamayacağından emin değildi, bu kadar basit. Sen nereden duydun?
Birisi Büyükelçi Cortland'a gönderilen listede yer alan isimlerden bazılarını temizlemiş.
Buna mecburduk, diye sözünü kesti Talbot. Almanlar listeyi sızdırıyorlardı ve Cortland diplomatik bir çamura saplanıyordu. Moro'nun da ismi oradaymış ha.
Teşkilatın gözünden kaçmış demek ki. Bir hata, bir insan hatası, başka ne diyebilirim? Verileri çok hızlı aktaran bir sürü lanet makine var ortalıkta. Ancak içinde bulunduğun durumdan ötürü kendince gerekçeler bulman anlaşılır bir şey.
Bir adam senin hayatını kurtarıyor ve sen de hemencecik onun savunmasını alıyorsun. Bir boş anına denk geldiğinde veya olayları onun tarafını tutarak araştırırken ona mikroskop altında incelendiği haberini uçurabilirsin.
Eğer bir profesyonelsen böyle yapmazsın Nox, dedi konsolosluk operasyonlarının başı ters ters, ve ben bu statüye eriştiğime inanıyorum.
Hay Allah, tabii ki öylesin, diye katıldı Talbot başını sallayarak. Eğer kabul etseydin şimdi benim koltuğumda sen oturuyor olacaktın.
Asla istemedim.
Tekrar özür dilerim ama konuya girmişken sorayım. Moro'nun da adının listede olması hakkında sen ne düşünüyorsun?
Bence bu çılgınca bir şey.
Sadece bu ülkede yaklaşık 20-25 kişi daha böyle düşünüyor. Buna o kişilerin emirleri altında çalışanlarla ilişkide oldukları insanları da eklersen bu sayı birkaç yüzü bulur. Yüksek düzeylerde görevli yüzlerce insan. İngiltere'de 70 kişilik başka bir grup ve Fransa'da onlarca kişi daha bu görüşte. Bunların arasında gerçek vatanseverler olarak tanıdığımız insanlar var ve siyasi tercihlerini beğensek de beğenmesek de bunlar bizim saygı duyduğumuz insanlar. Acaba en iyi ve en parlak sızma ajanlarından biri olan şu Harry Latham keçileri kaçırmış bir zır deli mi?
Bunu hayal etmek bile güç.
Ve işte bu yüzden onun listesindeki her kişinin yürüyüp konuşabildikleri günden itibaren tarihçeleri çıkarılacak, dedi Dışişleri Bakanı üstüne basarak. İnce dudakları şimdi belli belirsiz bir çizgi halindeydi.
Her taşın altına bakın. Bana FBI'ın araştırmalarının papucunu dama attıracak dosyalar getirin.
Adam, diye karşı çıktı Nox Talbot. Bu FBI'ın işi, bizim değil. Bu çok net biçimde 47 yasasında yazar.
Kanununda, yönetmeliğinde, canı cehenneme. Eğer hükümetin, endüstrinin ve sözde sanat dünyasının koridorlarında dolanan naziler varsa bunları ortaya çıkarmalı, teşhir etmeliyiz.
Hangi yetkiyle, diye sordu Sorenson Dışişleri Bakanı'nın yüzünü dikkatle inceleyerek.
İsterseniz benim yetkimle, ben sorumlu olurum.
Kongre karşı çıkabilir, diye bastırdı operasyonlar müdürü.
Kongreyi bir tarafa bırakın, sadece sesiniz çıkmasın. Yüce Tanrım, en azından bunu yapabilirsiniz değil mi? İkiniz de yönetimin parçasısınız öyle mi? Buna yürütme yetkisi deniyor beyler. Ve eğer yürütme, ki buna başkanlık da dahil, bu ülkeden Nazi etkilerini kökünden söküp atabilirse ulusumuz buna sonsuza kadar müteşekkir kalacaktır. Şimdi işlerinizin başına geçin, eşgüdümlü çalışın ve bana sonuçlar getirin. Toplantımız bitmiştir. Şu pazar sabahı talk showculardan biriyle bir randevum var. Başkanın Karayipler'deki yeni politikasını duyuracağım.
Dışarıdan Nox Talbot, Wesley Sorenson'a döndü. Bırak AA0 bilgisayarlarımızı kimin sattığını araştırmayı. Bakanın söylediği şeylerin hiçbirini yapmayı midem kaldırmıyor.
Önce ben istifa edeceğim dedi operasyonların başı.
Yolu bu değil Wes diye karşı çıktı SİHA başkanı. Eğer sen gidersen ben de gidersem o da kendisinin gerçekten kontrol edebileceği bir iki adam bulur. Ben diyorum ki ikimiz de kalabilir FBI'da paşa paşa koordineli bir şekilde çalışabiliriz.
Bollinger böyle bir olasılığı yok etti ama.
Hayır, o sadece senin ve benim ülke içi işlerde çalışmamızı yasak eden 47 yasasına karşı çıkıp onu çiğnedi. Biz de onun sözlerinden bize anayasaya aykırı hareket etmeyin de ne halt ederseniz edin demek istediği sonucunu çıkardık. Tamam mı?
İleride bize müteşekkir bile olabilir.
Vay canına, Reagan'ın etrafındakiler de bunu hep yaparlardı.
Bollinger buna değer mi Knox?
Hayır, o değmez ama örgütlerimiz buna değer. Ben vaktiyle FBI'nin şefiyle çalıştım. Kendisi kümesine o kadar tutkun biri değil, Hoover gibi değil, nezih bir adam. Adil bir insan olarak bilinen eski bir yargıç ve pek çok yerde muhbirleri var. Her şeyin çok gizli tutulması ve de mutlaka sonuca bağlanması için kendisini ikna ederim. Hem Harry Latham'ın yabana atılır bir eleman olmadığını da unutmayalım bu arada.
Sanırım Moro bir hataydı, korkunç bir hata.
Başka hatalar daha olabilir ama başka hata olmayanlar da olabilir.
Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Bollinger bu konuda haklı. Ben FBI'da temasa geçeceğim. Sen de Harry Latham'ı bir çırpıda harcama öde. Bir başka sorun daha görüyorum Knox dedi Sorensen kaşlarını çatarak. 50'leri hatırlıyor musun? McCarthy'nin pisliğini.
Lütfen diye yanıtladı CIA'in siyahi başkanı. Ben üniversite birinci sınıftaydım. Babam da insan hakları avukatı. Ona komünist diyorlardı. Ve iki kız kardeşimle ben okulumuza yürüyerek gidemediğimiz için Washington'dan Chicago'ya taşındık. Hatırlamaz mıyım, hem de nasıl?
FBI'ın bu gözle görülür benzerliği anlamasını sağla. Biz geçersiz suçlamalarla, hatta daha da kötüsü hiçbir zaman bitmeyecek dedikodularla yaralanmış bir ün, hatta kariyer istemiyoruz. Biz federal silahşörler istemiyoruz. Bizim ihtiyacımız olan tek şey ağzı sıkı profesyoneller.
Ben silahşörlerin arasında yaşadım Wes. O tiplere arkanı dönmeye hiç gelmez. Bu yüzden daha işin başında bertaraf edilmeleri gerekir. Tamamen profesyonel, ağzı sıkı insanlarla çalışacaksın. İşin sırrı burada.
Hepimize iyi şanslar diliyorum dedi konsolosluk operasyonlarının müdürü. Ama beynimin yarısı, bir beynim kaldıysa tabii, bana tehlikeli sularda yüzdüğümüzü söylüyor. Antinayusların Paris Mare bölgesinde Delacorte Caddesi'ndeki bir moda evinin üzerinde bulunan konforlu evlerinde iki kadın ve bir erkekten oluşan bir kadro kalıyordu. Tanıştırma faslı oldukça çabuk olmuş, Karin de Vries konuşmaların çoğunu yapmış, Drew Latham'ın zor durumda olduğunu açıklamıştı. Kır saçlı kadın arkadaşlarıyla kısaca bir durum değerlendirmesi yapmıştı.
''Onu Carrefour'daki kırmızı eve göndereceğiz. İhtiyacınız olan her şeyiniz olacak Monsieur.'' Karin ve aramızdan ayrılan kocası her zaman bizimle birliktedir. Tanrı yardımcınız olsun Bay Latham. Brüderschaft yok edilmeli.
Kırmızı ev denilen eski taş yapı önceleri küçük ucuz bir otelken sonradan ucuz iş yerleri ve ticari bürolar binasına dönüştürülmüştü. Yöneticinin süfli listesine göre bu binada iş ve işçi bulma bürosu, bir tesisatçı, bir matbaa, boşanma işlemlerinde uzmanlaşmış bir özel dedektiflik bürosu vardı. Ayrıca gerçekte aslı astarı olmayan muhasebeciler, daktilocular, kapıcılık hizmetleri ve kiralık bürolarla ilgili notlar vardı. Gerçekte ise sadece iş ve işçi bulma bürosu ve matbaa yasaldı. Gerisi Paris telefon rehberinde yoktu. Görünüşte ya ticari faaliyetlerden çekilmişler ya da belirli nedenlerle kapanmışlardı. Kapılardaki yazılarda da buna uygun değişiklikler yapılmıştı. Bunların yerine tek ve çift kişilik odalar ve bir dizi mini suit vardı. Hepsi de numarası kayıtlarda olmayan telefonlar, faks makineleri, daktilolar, televizyonlar ve masaüstü bilgisayarlarla donatılmışlardı.
Binaya bitişik başka bina yoktu ve iki dar yol arkaya açılıyordu. Burada bodrum katındaki pencerelerden biriymiş gibi görünen uzun dörtgen bir gizli kapı vardı. Gündüz vakti asla ve asla kullanılmıyordu. Antinaius'un her misafirine kendisinden beklenenlerle ilgili kısa ve öz bir briefing veriliyordu. Verilen bilgiler içinde nasıl giyinileceği, gerekiyorsa uygun bir gardırop temin ediliyordu. Davranışlar, Paris usulü değil, binada kalanlar arasındaki iletişim, yani yönetim, onaylamadıkça kesinlikle yasak. Ve giriş çıkışları için yine yönetim tarafından belirlenen kesin saat çizelgeleri vardı. Yönetmeliğe karşı gösterilecek en ufak itaatsizlik derhal kovulma ile cezalandırılacak, tekrar giriş için yapılacak başvuruların hiçbiri kabul edilmeyecekti. Kurallar sertti ama herkesin iyiliği içindi. Latham için üçüncü kattaki bir mini suite uygun görülmüştü. Etrafındaki teknik donanım ve Karin'in Alman mükemmelliği diye adlandırdığı şeyler çok etkileyiciydi. Yönetimden bir eleman tarafından donanımın çalıştırılması ile ilgili kendisine bilgi verilmesinden sonra yatak odasına gidip uzandı. Saatine bir göz attı ve elçilikten Karin de Vries'i araması için bir saati kaldığını hesapladı. Keşke daha az zaman kalmış olsaydı. Karin'in stratejisinin başarılı olup olmadığını anlamak için beklemek çok sinir bozucuydu. Aslında uydurdukları yalan çok garip, hatta içinde bulundukları koşullar için çok da mizahiydi. Kadının taktiği basitti. Kendisi bombalanan lokantada Latham'la birlikteydi. Latham ortadan yok olmuş, kadın da panik ve dehşet içinde kalmıştı. Neden? Çünkü Latham'dan hoşlanmış, aralarında duygusal bir bağ oluşmaya başlamıştı. Hoş bir düşünce ama aynı zamanda da olmayacak bir şey. Tekrar düşünüldüğünde belki de o kadar da hoş değil diye düşündü Drew. Karin tuhaf bir kadındı. Haklı olarak öfke ve acı dolu hatıralarla yüklüydü. Bunlar onun çekiciliğini azaltmışlardı. Tüm bir kıtayı zehirleyen milliyetçi ve ırkçı hareketlerin Avrupa dehşetini yaşamış bir halkın çocuğuydu ve Latham onun halkına katılmaya hazır değildi. Karin'in keskin ama garip bir şekilde yumuşak, güzel atlarının buzula dönüştüğünü, iri, insanı sersemletecek kadar etkili gözlerinin iki buz küresi haline geldiğini ve geçmişinin onu nasıl tükettiğini gözlediği zaman çok rahatsız oluyordu Drew. Yo hayır, Drew'nun zaten kendine ait yeterince sorunu vardı. Peki öyleyse neden onun hakkında bunları düşünüyordu? Drew'nun hayatını kurtarmıştı tabii ama bu arada kendisinin hayatını da kurtarmıştı. Drew'nun hayatı, neydi o söylediği laf? Belki de öyle gözükmesi amaçlanıyordu. Hayır, insanın dönüp dolaşıp aynı noktaya vardı. Şu döngüsel mantıktan gına gelmişti artık. Gerçek neredeydi? Harry'nin listesinde mi? Karin'in düşüncelerinde mi? Moro'da mı, Sorenson'da mı? Neredeyse dört defa ölümün eşiğine gelmişti ve bıkmıştı. Dinlenmeye ve daha sonra da düşünmeye ihtiyacı vardı. Ama önce dinlenmeye. Dinlenmek bir silahtı. Güdümlü bir silahtan daha güçlü bir silah. Böyle demişti eski hocalarından biri. Korku ve endişenin doğurduğu tükenmişlik içindeki Drew gözlerini kapattı. Zaten kapıda bekleyen uyku da hemencecik geriverdi. Paris'ten gelen telefonun keskin sesiyle uyandı. Hemen fırlayıp aizeyi kaldırdı. Evet, benim dedi Karin. Albayın telefonundan konuşuyorum. Atlar temizledi Latham sol eliyle gözlerini ovuşturup uykuyu savuştururken. Witkowski orada mı? Bunu sorabileceğini düşünmüştüm, ona veriyorum.
Merhaba Drew.
Bana karşı yapılan saldırılar giderek artıyor Stosh.
Ya öyle hakikaten diye kabul etti eski G2'li. İşler açığa çıkana kadar gözlerden uzak dur.
Daha ne kadar açığa çıksın? Onlar beni istiyorlar işte Stanley.
O zaman onları bunun kendi lehlerine olmayacağına inandırmak gerek. Biraz zaman kazanmalısın.
Nasıl yapacağız bunu peki?
Sana bir cevap verebilmem. Hepsinden önemlisi de onları da senin hayatta kalmanın ölmenden daha hayırlı olacağına inandırabilmem için şu anda bildiklerimden daha fazlasını bilmem gerek.
Daha fazla ne bilmen gerekiyor?
Her şeyi. Sorenson senin patronun, senin en yetkili amirin. Wesley'i tanıyorum, pek fazla değil belki ama yine de belli bir tanışıklığımız var. Onu ara, bana kefil olduğunu söyle ve bana her şeyi anlatmak için ondan izin iste.
Ondan izin istememe gerek yok. Bu konu bizzat benim hayatımla ilgili ve ben şu anda tamamen genel prosedürün dışında kararlar almak durumundayım. Şimdi anlatacaklarımı not al, sonra da hepsini imha et albayım.
Latham en başından başladı. Harry'nin Hausruck alplerinde kayboluşunu, sonra yakalanışını ve kardeşlikten kaçışını, ardından kimliği bilinmeyen bir Fransız generaliyle ilgili Washington'dan kaybolan dosyaları, Jodel'le bağlantısını, Jodel'in tiyatrodaki intiharını ve oğlu Jean-Pierre Villiers'in anlattı.
Stanley Witkowski bu noktada hemen sözünü kesti. ''Şu aktör mü?''
''Evet, ta kendisi.'' Sokaklarda kendi başına serserilik oynayacak kadar ahmak bir adam. Ama değerli sayılabilecek bilgilerle döndü.
İhtiyar adam gerçekten de onun babası mıymış?
Tekrar tekrar doğrulandı. Almanlar tarafından ele geçirilen bir direnişçiymiş. Kamplara gönderilmiş ve oralarda delirtilmiş. Lanet olsun hem de neredeyse tamamen.
Neredeyse tamamen mi? Bu da ne demek? Ya delisindir ya da değilsindir.
Küçük bir parçası değildi. Kim olduğunu biliyordu, ne olduğunu da biliyordu. Ve yaklaşık 40 yıl boyunca oğluyla temasa geçmedi.
Hiç kimse kendisiyle temasa geçmeye çalışmamış mı?
Geri dönmeyen binlercesi gibi onun da ölmüş olduğuna hükmedilmiş.
Ama ölmemiş dedi Witkowski düşünceli düşünceli. Sadece akli dengesi bozulmuş ve hiç kuşkusuz fiziksel açıdan da bir harabeymiş.
Güç bela tanınır bir halde olduğunu söylediler bana. Yine de ailesinin idam emrini veren ve dosyalarla beraber ortadan kaybolan dönek generalin peşini bırakmamış. Villiers bunu doğruladı. Onun Loire Vadisi'nde yaşayan biri olduğunu öğrenmiş. Orada ve civarında yaklaşık 40-50 kadar emekli general yaşıyor. Genellikle mütevazı köy evlerinde veya sahibi başkaları olan daha büyük yerlerde. Getirdiği bilgi bu. Ayrıca soruları nedeniyle kendisini sıkıştıran birinin kullandığı kaponun plaka numarası.
Generalle ilgili bilgiler.
Orada yaşayan 4 hatta 5 düzine asker emeklisinden biri. 50 yıl önce general rütbesindeki bir asker. Şimdi hala hayattaysa 90'lı yaşların ortalarında veya sonlarında olur.
Hayatta olması oldukça uzak bir ihtimal aslında diye kabul etti albay. Yaşlı askerler özellikle çarpışmalara katılmış olanların pek azı 80 yaşlarını geçebiliyorlar. Geçmişteki travmalarıyla bağlantılı bir şeyler yakalayıveriyor onları. Pentagon birkaç yıl önce bu konuyla ilgili bir konsültasyon ve araştırma yaptırdı.
Şeytan herifler.
Ama gizli bilgilerin etrafa yayıldığı ve zihinsel dengenin gerileyen bir sağlıkla aynı zamanda bozulduğu durumlarda da gerekli bir araştırma. Bu yaşlı pinponlar genellikle kendi başlarına kalıyorlar. Sessiz sedasız göçüp gidiyorlar. Eğer bulunmak istemiyorlarsa onları bulamıyorsun.
Biraz abarttın sen de Stoş.
Sadece düşünüyorum lanet olası. Jodel bir şey buldu, sonra da kendini daha önce karşılaşmadığı oğlunun önünde öldürdü. Onun kendi oğlu olduğunu haykırarak, neden?
Ben şöyle bir sonuç çıkardım. Her ne öğrendiyse kendi başına halledemeyeceği kadar büyük bir şeydi bu. Namluyu ağzına sokmadan ve kafasını uçurmadan önce ayrıca bunu da haykırıyordu. Başaramadığını, hayal kırıklığına uğrattığını, hem oğlunu hem de karısını bütün bütüne yenilmişti.
Gazetelerde Villiers'in Coriolanus oyununu tatil ettiğini okudum. Yaşlı adamın intiharının kendisini etkilediğinden başka belirli hiçbir neden öne sürmüyordu. Yazı aslında pek açık değildi. Daha çok bildiği şeyleri konuşmaya cesaret edemiyormuş gibi bir hava vardı. Doğal olarak benim gibi herkes de Jodel'in doğru söyleyip söylemediğini merak ediyor. Buna kimse inanmak istemez. Çünkü Villiers'in annesi büyük bir yıldız ve babası Comédie Française'in en saygın elemanlarından biri. Ve ikisi de hala hayatta. Tabii ki basın onlara ulaşamayabilir. Şu sıralar Akdeniz'de bir adada oldukları söyleniyor. Paris'in dedikodu sütunları Fransa'nın en balon haberlerinin şişirildiği yerler. Öyle atıp tutuyorlar işte.
Bunların hepsi Villiers'i benim kadar büyük bir hedef haline getiriyor. Bunu personelimizden Bayan de Vries'e de açıkladım.
Bu çılgınca Villiers kontrol edilmeli, durdurulmalıydı.
Ben de bunu düşünüyordum Stanley. Villiers'e ve yaptıklarına ahmaklık dedim. Ahmak herifin tekiydi ama kör bir ahmak da değildir. Kılık değiştirmeleri ve teknikleriyle kendi hayatını tehlikeye atacağından hiç kuşkum yok.
Ancak kendisini ne olan için bu kadar aleni bir işaret, yani hedef haline getirerek karısının ve annesiyle babasının hayatlarını da tehlikeye atacağına bir an için bile inanmıyorum.
Yani sen onun programlanmış olduğunu mu söylüyorsun?
Böyle olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü oyunun kapanacağının açıklanmasından önce Villiers'le karşılaştığı bilinen son yetkili, ikinci şube başkanı Moro'ydu.
Anlamadım, dedi Witkowski tereddüt ederek. Claude Moro eldeki en iyi adam. Gerçekten dediklerini anlamıyorum, Drew.
Şimdi kemerlerini bağla albayım. Harry bir isim listesi getirdi. Latham ağabeyinin neo-nazilerce tutulduğu sırada öğrendiği tuhaf, rahatsız edici bilgileri anlatarak devam etti. Neo üstün ırkının hedeflerine açıkça sempati duymakla kalmayıp, bu hedefler için faal bir şekilde çalışan pek çok güçlü insanın isimlerinin ne kadar korkunç ve şaşırtıcı olduğunu belirtti.
Ne var bunda? Ta firavunlar zamanından beri her devletin içinde üst kademelerin bazı ayak oyunları yaptıkları bilinir diye sözünü kesti Witkowski. Bu bilgiyi Harry Latham getirdiyse hiç düşünmeden inan. Claude Moro'yla o aynı hamurdan yoğrulmuş. Zekasıyla, sezgileriyle, yetenekleriyle, azimliliğiyle tam birbirinin eşi ikisi de. Bu iş konusunda kimse o ikisinin eline su dökemez.
Moro Harry'nin listesindeymiş Stanley, dedi Drew. Hafifçe büyükelçinin telefonundaki uzun sessizlik, Latham'ın bu bilgiyi Sorenson'a verdiği sıradaki elektriklenmeyle aynı düzeydeydi.
Hala orada olduğunu biliyorum albayım. Keşke olmasaydım, diye umurdandı Witkowski. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum.
Saçmalığın daniskası diyebilirsin mesela.
İlk tepkim buydu ama tepkime karşı duran bir etki vardı ki o da onun kadar güçlü. Bu etkinin adı Harry Latham.
Bunu biliyorum. Sözünü ettiğim ve birkaç düzine de etmediğim bütün nedenlerden dolayı. Ama benim ağabeyim de bir hata yapabilir ya da analiz edene kadar yanlış bir bilgiyi doğru zannedebilir. İşte bu yüzden onunla konuşmam gerek.
Bayan de Vries onun bir iki güne kadar Paris'te olacağını, senin Harry'e seni aramasını söylediğini açıkladı. Ki bu şartlar altında seni araması artık açıkça imkansız.
Ona bir numara bile veremem. Buradaki telefonun üzerinde bir şey yazmıyor ama sizde numarası var.
O numara yeraltı telefon hatlarına gömülü. En azından adres öyle ve kuşkusuz sahte bir adres.
Öyleyse ne yapıyoruz?
Aslında bu ne Sorenson'un ne de benim normalde kabul edebileceğimiz bir çaresizlik. Ama Bayan de Vries'e Harry'nin Londra'da nerede olduğunu söyle. İşleri buradan yürütüp bir araya gelmenizi ayarlayacağız. Al, Karin telefonda.
Drew, dedi Karin. Kırmızı evde her şey yolunda mı?
Hiç yoktan iyidir hanımefendi. Pardon, benim iyiliksever bayan arkadaşıma ne dersin?
Zeki çocuk olmayı bırak, bir işe yaramıyor. Antinayuslar oldukça düşmanca olabilirler, hatta resmi müttefiklerine karşı bile.
Oh, hepsi iyiler, sadece her laflarının sonu bir ünlem işareti gerektiriyor.
Bu kullandıkları dil boş ver. Albayımı duydun. Harry'e nasıl erişebilirim?
Gloucester'da Wendell Moss adını kullanıyor.
İşleri ayarlayacağım, olduğun yerde kal ve sakin olmaya çalış.
Bu o kadar kolay bir şey değil. Bu Arap saçının içindeyim ama aynı zamanda dışındayım da. İnisiyatif elimde değil ve bu da beni rahatsız ediyor.
Şu anda inisiyatifi elinde tutacak bir durumda değilsin canım. Albayımla ben senin çıkarların doğrultusunda hareket ediyoruz. Edeceğiz, inan bana.
İnanmaya mecburum. Ayrıca canım dediğim için de teşekkürler.
Bir nebze sıcaklık çok güzel geldi şu anda. Burası soğuk da. İçimden geldiği gibi söyledim. Şu hanımefendi sözünü benden daha güzel ve benden daha az kaba annene söylediğin gibi. Şimdi en famil durumundayız. Çünkü ancak bir iki aile bizden daha yakın ilişkiler içinde olabilir. Hoşumuza gitse de gitmese de.
Şey işte burada olmanı isterdim.
İstemesen iyi olur. Çok kötü bir hayal kırıklığı olabilirim Ajan Latham.
Büyükelçiliğin en alt katında beyaz cilalı bölmelerinden birinde C takımının ikinci vardiyasında çalışan beyaz yakalılardan biri, büyükelçilikteki tüm telefonlarda gerçekleşen konuşmaları rahatlıkla banda alan dinleme cihazının düğmesini kapattı.
Büyükelçiliğin telefonlarına bağlı parazit cihazları bina içinde işlevsizdi. Bunu büyükelçinin kendisi bile bilmiyordu. Emir Washington'dan gelmişti. Konuşmaya giren şahıs duvardaki saate baktı. 4:07 vardı. Vardiyasının bitmesine 7 dakika. Bandı yerinden çıkarıp başka boş bir bantla değiştirmek için 7 dakikası vardı. Bunu yapabilirdi. Yapmaya mecburdu. Zeke Heil. 12. ayrımın sonu. Sayfa 149.